Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şeyden önce Kur'an-ı Kerim ve meali. Şimdi Furkan suresinin 61 ila 63. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gökte burçları kılan, onların içinde bir aydınlık ve nurlu bir ay var eden Allah ne yücedir. O, gece ile gündüzü birbiri ardınca kılandır. Öğüt alıp düşünmek isteyenler ya da şükretmek isteyenler için. O, Rahman olan Allah'ın kulları, yeryüzü üzerinde alçak gönüllü olarak yürürler ve cahiller kendilerine muhatap oldukları zamanda selam derler. Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20, dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla, Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 30'de 1400 Hicri Kameri, 17 Cemadüs-Sani 1443 ve miladi 20 Ocak 2022 Perşembe. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Almanya Müslümanlığı Merkez Konsey üyesi Sayın Burhaneddin Dua ile reisinin Rusya ziyareti üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, İran'ın bölge ekonomisindeki konumu, 2022'de sanatçıların geleceğe yönelik ufku ve kalıcı etir isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hamenei.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Reisi Duma'daki konuşmasında İran'ın Rusya ile ilişkileri güçlendirmek için gereken irade ve hazırlığa sahip olduğunu belirtti. İran-Rusya kapsamlı işbirliği belgesinin kesinleşmesi için hazırlıklar sağlanmıştır. Viyana'da yaptırımların kaldırılması için görüşmeler devam ediyor. Son 24 saatte koronavirüsten 20 vatandaş daha hayatını kaybetti. Taliban yönetimi Afgan vatandaşlarını Türkiye'den dönmeye çağırdı. Ve Batı Şeria'da Filistinliler ile Siyonistler arasında çatışma yaşandı. Şimdi haberler. Akşam haberlerine geçmeden önce sizler için bir duyurumuz olacaktır. 22 Ocak tarihinden itibaren yayınlarımızı akşamları Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Şimdi haberler.
Resmi temaslarda bulunmak üzere Moskova'ya giden İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Rusya Duma Meclisi'nde konuşma yaptı. Reisi, İran İslam Cumhuriyeti'nin Rusya ile işbirliği ve münasebetlerini geliştirmek için gereken irade ve hazırlığa sahip olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Reisi konuşmasında bugün iki ülke arasında ikili, bölgesel ve uluslararası düzeyde işbirliği için çok net ufuklar var. İran ve Rusya'nın ikili ve çok taraflı ilişkilerinin güçlendirilmesi, iki ulusun ekonomilerini canlandıracak ve bölgesel ve uluslararası güvenliği güçlendirecektir. İki ülkenin bol ve birbirini tamamlayıcı ekonomik ve ticari kapasiteleriyle coğrafi alanlardaki gücü ve etkisi bölgeler arasındaki yakınlaşmayı güçlendirebilir, dedi. Reise İran'ın başta komşuları ve müttefikleri olmak üzere dünyanın tüm ülkeleriyle maksimum etkileşim kurmaktan yana olduğunu söyledi. Sulta üzerine kurulu uluslararası bir sistemin uluslar arasında savaş, şiddet, güvensizlik ve bölünmeden başka bir sonucu olmadığını belirten reisi, işgal politikasının başarısız olması ve Amerika'nın Irak ve Afganistan'dan kaçmak zorunda kalması tek bir kavramdan kaynaklanmaktadır. O da ulusların direnişidir. İran ve Rusya'nın Suriye'deki başarılı işbirliği aynı zamanda Suriye halkı ve hükümetinin direnişinin devamındaydı ve ülkelerin bağımsızlığını garanti etmiş ve bölgesel güvenliği güçlendirmiştir ifadelerinde bulundu.
Milletlere yönelik yaptırımların modern sultanın en yaygın biçimlerinden biri olduğunu dile getiren reisi, buna karşı çıkmak için bağımsız devletlerin işbirliği yapması ve toplu bir tepki gösterilmesi gerekiyor. Aksi takdirde yaptırımlar çeşitli bahanelerle Amerika müttefikleri dahil tüm ülkeleri etkileyecektir ifadesini kullandı. Reisi, Amerika yaptırımların İran'ın nükleer faaliyetlerinden kaynaklandığını iddia ediyor. Ancak bu faaliyetlerin yasal olduğunu ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın sürekli denetimi altında olduğunu herkes biliyor, dedi. Cumhurbaşkanı reisi konuşmasını şöyle sürdürdü. İslam devrimi lideri Ayetullah Hamenei'nin fetvasına göre İran nükleer silah peşinde değil ve bu silahın savunma stratejimizde yeri yok. Amerika milletimizin haklarına karşı çıkmak istiyor. Bizim de tutumumuz nettir ve halkımızın hukukundan vazgeçmeyeceğiz. Amerika geri döndü diyenler henüz nükleer anlaşmadaki taahhütlerine geri dönmediler. Haklarımızın daha azıyla yetinmeyiz. Diğer taraflar yaptırımları etkili bir şekilde kaldırma konusunda ciddi ise İran'da bir anlaşmaya varma konusunda ciddidir. Reisi Rusya'nın terörizmle mücadele konusunda İran, Rusya, Türkiye, Pakistan ve Çin parlamento başkanlarının bir araya gelmesi yönündeki girişimini desteklediklerini bildirdi. Cumhurbaşkanı reisi konuşmasının sonunda bölgesel ve uluslararası konularda iki ülke arasındaki kapasitelerden yararlanarak ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgede barış ve istikrarın sağlanmasını temenni etti.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i Rus iş insanları ile buluşmada İran-Rusya kapsamlı işbirliği belgesinin nihayetleşmesi için hazırlıkların sağlandığını belirtti. Cumhurbaşkanı Reis'i bugün Rusya'ya iki günlük ziyaretinin devamında bir grup Rus tüccar ve iş insanı ile görüştü. Reis'e görüşmede Rusya'da iş insanlarının görüşlerini öğrenmeyi oldukça değerli niteledi. İran ve Rusya liderleri ve yetkililerinin ekonomi çalışanları ve tüccarların görüşlerini öğrenmelerinin ikili işbirliği için stratejik ve makro karar almalar üzerinde etkili olabileceğini ifade eden reisi ayrıca komşuluk, ortak çıkar ve düşmanların İran ile Rusya arasında işbirliğine gerekli kıldığını vurguladı. Rus mevkidaşı ile görüşmesine dikkat çeken Cumhurbaşkanı, bu görüşmede ikili, bölgesel ve uluslararası konuları ele aldıklarını ve Putin ile İran ve Rusya'nın işbirliği potansiyelinin daha iyi şekilde kullanılması, Kuzey-Güney koridorunun aktifleştirilmesi ve iş insanları ve tüccarların sorunlarının çözümü üzerinde hemfikir olduklarını söyledi. Reis'e İran ile Rusya arasında para ve bankacılık sisteminde dönüşüm yapılması gerektiğinin altını çizdi.
Moskova'da temaslarda bulunan reisi Rusya'da yaşayan İran vatandaşları ile de yaptığı görüşmede Putin ile görüşmesine değinerek iki tarafın ortak işbirliğini geliştirme yolundaki engelleri ve sorunları ortadan kaldırmak için ciddi bir iradeye sahip olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı reisi Putin ile görüşmesinde iki ülkenin ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi alanındaki ortak meselelerin yanı sıra İran ve Rusya'nın bölgedeki ve uluslararası arenadaki güçlü rolünün ele alındığını belirterek iki ülkenin sorunları çözmekten ve ilişkileri geliştirmekten yana olduğunu söyledi. İran ürünlerine Rusya pazarında uygun bir platform oluşturma olasılığına dikkati çeken reisi, Rusya Devlet Başkanı Putin de İran'ın Rusya pazarlarındaki payının kesinlikle artabileceğini söyledi, dedi. Yurt dışı İranlılar Yüksek Konsey kararlarına değinen reisi, yurt dışında yaşayan İran vatandaşlarının ülkeye geliş gidişinin kolaylaşması ve öğrencilerin de sorunlarının azalması gerektiğini belirtti. Reisi, İran politikasının tüm dünya ile dengeli politika olduğunu vurgulayarak, İran ve Rusya'nın mevcut kapasiteleri kullanmakta azimli olduğunu söyledi.
Rusya Müslümanları Konseyi Başkanı Moskova'da İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ile görüştü. İran Peresim Lideri'ne göre İslam-İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi bugün Perşembe Moskova'da Rusya Müslümanları Konseyi Başkanı Ravil Aynuddin ile görüşmesinde Moskova ziyareti, İran ve Rusya arasında ekonomik, siyasi ve özellikle kültürel alanda bir dönüm noktası olacaktır diye kaydetti. Rusya Müslümanları Konseyi Başkanı Ravil Aynuddin, görüşmede İran Cumhurbaşkanı'nı Moskova'nın Ulu Camii'ne ziyaret etmeye davet etti.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakri Kani, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Enrica Mora ile görüştü. İran'a uygulanan illegal yaptırımların kaldırılması bağlamında Viyana'da devam eden müzakereler kapsamında İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakri Kani, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrica Mora ile bir araya geldi. Ali Bakri Kani ayrıca dün 3 Avrupa ülkesinin temsilcileriyle görüştü. Viyana görüşmelerinin yeni turu İran ile 4+1 grubu ülkeleri heyetinin katılımıyla 17 Ocak Pazartesi günü Viyana'daki Kuborg Otel'de başladı.
İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Vahid Celalzade, İran İslam Cumhuriyeti'nin görüşmelerde hiçbir ultimatum ve süre verilmesine kabul etmediğini belirtti. İran'a konuşan Celalzade, Amerika'nın kendi yükümlülüklerine yerine getirme konusunda direnmesinin görüşmelerin uzamasına yol açtığını ifade ederken, Amerika'nın yaptırımları minimum şekilde kaldırmak ve İran'a maksimum şekilde nükleer yükümlülüklerine dönmesini istediğini söyledi. Celalzade, Amerikan Dışişleri Bakanı'nın anlaşmaya varmak için sürenin sona ermek üzere olduğuna dair sözleri hakkında, bu açıklamaların aslında Amerika tarafından azami baskının bir parçası olduğunu vurguladı. İran İslam Cumhuriyeti'nin yıpratıcı görüşmeler değil, mantıklı ve tarafların çıkarlarını karşılayacak görüşmeler peşinde olduğunu söyleyen Celalzade, Amerika'nın İran'a karşı tek taraflı yaptırımları iptal etmeyi kabul etmesi halinde görüşmelerin kısa sürede sonuç vereceğini belirtti.
İran, Rusya ve Çin yarın Hint Okyanusu'nun kuzeyinde dostluk ve barış teması ile 2022 Deniz Güvenlik Kemeri isimli ortak deniz tatbikatı gerçekleştirecek. 2022 Deniz Güvenlik Kemeri tatbikatı sözcüsü Amiral Mustafa Taceddini, tatbikata İran Ordusu Deniz Kuvvetleri ve Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri'nin yüzen ve uçuş birimlerinin yanı sıra Rusya ve Çin birimleri katılacak dedi. Amiral Taceddini, bu tatbikatın 17 bin kilometre karelik bir alanda gerçekleşebileceğini belirterek, bu tatbikatın amacı bölgedeki güvenliği güçlendirmek ve İran, Rusya ve Çin arasındaki çok taraflı işbirliğini genişletmek ve 3 ülkenin dünya barışını, deniz güvenliğini ortaklaşa desteklemek ve ortak bir geleceğe sahip bir denizcilik topluluğu oluşturmak konusundaki iyi niyetini ve kabiliyetini göstermektir ifadelerinde bulundu.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sözcüsü, İran ve Çin'in yeni işbirliği ufkunun açık ve ileriye doğru olduğunu belirtti. Sözcü Hatipzade, Çin Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, İran ve Çin ülkelerini birbirine bağlayan unsurun tarihi, kültür, politika ve halklar arası münasebet olduğunu vurguladı. Sözcü, İran'ın Çin'in politikasını desteklediğini işaretle, İran ile Çin'e münasebetlerinin sadece iki ülke değil, tüm bölge ve dünyanın lehine olduğunu, her iki ülkenin Washington'un uluslararası arenaya dayatmaya çalıştığı tek taraflı tehdit ve zorlama politikasına karşı çıktığını belirtti. Sözcü İran'ın Çinli turistler için vize uygulamasını kaldırma kararı aldığını da sözlerine ekledi. Hatipzade, Pekin'de düzenlenecek kış olimpiyat oyunlarını siyasileştirme komplosuna işaretle İran'ın defalarca bu tür garazkar politikayı kınadığını vurguladı.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 20 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 4658 yeni vaka tespit edildiğini belirtti. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 132.152'ye, vaka sayısı ise 6.236.568'e çıktı. Virüse yakalanan hastalardan 1247'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, bugüne kadar iyileşen hasta sayısı da 6.073.412'ye ulaştı ifadesi kullanıldı. Sağlık Bakanlığı ülkede vatandaşlara şimdiye kadar uygulanan korona aşı sayısı ise 127.687.808 doza yükseldiğini belirtti.
BOTAŞ İran'ın Gürbülak Ağrı giriş noktasından sağlanan doğalgazı 10 gün süreyle keseceğine duyurdu. Sanayi tesisleri ve elektrik santrallerine doğalgaz tüketiminde kısıtlamalar yapılacak. Diğer tüketicilerin kısıtlamadan etkilenmemesi için önlem alındığı belirtildi. BOTAŞ'tan yapılan açıklamada Gürbülak Ağrı giriş noktasında sağlanan doğalgaz arzının İran tarafındaki doğalgaz iletim hattında meydana gelen arıza nedeniyle bugünden itibaren 10 gün süreyle yapılamayacağı belirtildi. Arızanın daha kısa sürede giderilmesi için İranlı muhataplarımız nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş ve konu hassasiyetle takip edilmektedir denilen açıklamada, yüksek tüketimi olan sanayi tesisleri ve elektrik santrallerinin doğalgaz tüketiminde kısıtlamalar yapılacağı kaydedildi.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. Ermenistan ile normalleşme sürecine yönelik değerlendirmede bulunan Çavuşoğlu, ilk görüşmede sürecin başlamasının amaçları ve neler beklendiği görüşüldü. Biz açıkladık, hedef tam o normalleşme. Ermeniler de memnun ama bu süreçte uçuşların başlamasının dışında hangi adımlar atılabilir? Özel temsilciler bir sonraki görüşmede onun üzerinde çalışacaklar. Güven arttırıcı adımlar konuşulacak açıklamasında bulundu.
Afganistan'da Taliban'ın geçici hükümet İşişleri Bakan Vekili Seracettin Hakkani yaptığı açıklamada Afgan vatandaşlarını Türkiye'den dönmeye çağırdı. Hakkani bugün Türkiye'nin Afganistan Büyükelçisi Cihat Erginay ile yaptığı görüşmede Türkiye'ye giden Afganların genel aftan yararlanmak suretiyle kendi ülkelerine dönebileceklerini ve Türk hükümetinin de bu bağlamda işbirliği yapacağını söyledi. Türk Büyükelçisi de görüşmede Türkiye'nin Taliban yönetimi aleyhinde hiçbir girişimde bulunmayacağına dair söz verdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ziyarette bulunan El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele'yi resmi törenle karşıladı. İletişim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre El Salvador'dan Türkiye Devlet Başkanı düzeyinde ilk kez yapılacak ziyaretteki görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkiler tüm boyutlarla ele alınacaktır.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Ukrayna krizinin en uygun çözümünün diyalog olduğunu belirtti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilerleyen günlerde Ukrayna'ya gideceği bildirilirken Türkiye Dışişleri Bakanı Ankara'nın Rusya ve Ukrayna yetkililerine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu bildirdi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunları çözmek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'yi Türkiye'ye davetine memnuniyetle karşıladıklarını bildirmişti.
Haber kaynakları Batı Şeria'da Filistinliler ile Siyonistler arasında çatışma yaşandığını bildirdi. Siyonist rejim askerleri bugün sabah saatlerinde Batı Şeria'nın Tülkerem kentine baskın düzenledi. Baskının ardından Siyonistler ile Filistinli gençler arasında çatışma yaşandı. İşgal askerleri çatışma sırasında göz yaşartıcı ve gerçek kurşun kullandı. Siyonist askerler ayrıca bazı Filistinlileri gözaltına aldı. Bu arada işgal güçleri bu sabah erken saatlerde Kudüs ve Cenin'de birçok kişiyi gözaltına alırken, Kabatiya beldesine baskın düzenleyen işgal askerleriyle Filistinli direnişçiler arasında çatışma çıktığı bildirildi.
Pakistan'ın en büyük ikinci şehri Lahore'da kalabalık bir alışveriş alanında bombalı saldırı gerçekleşti. Patlama sonucu onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı bildiriliyor. Pakistan'ın en büyük ikinci şehri Lahore'da yaşanan patlama sonucu onlarca kişinin hayatını kaybetti ve yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu bildiriliyor. Patlamanın çok güçlü olduğu, çevredeki dükkanların birçoğuna zarar verildiği belirtildi. Henüz patlamayı üstlenen olmadı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, İngiliz Hava Kuvvetleri'ne ait nakliye uçaklarının Ukrayna'ya silah sevkiyatı yaptığını söyledi. Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilimde batılı ülkeler Kiev yönetimini destekleyen açıklamalarını sürdürürken, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, batılı ülkelerin Ukrayna'yı silahlandırmaya devam ettiğini söyledi. İngiliz Hava Kuvvetleri'ne ait nakliye uçaklarıyla ülkeye silah sevkiyatının yapıldığını söyleyen Zaharova, İngiltere birkaç gündür Hava Kuvvetleri'ne ait askeri nakliye uçaklarıyla Ukrayna'ya silah gönderiyor. Her uçak 77,5 ton silah taşıyor ve toplamda 6 uçuşta 460 ton silah yardımı yapılıyor açıklamasını yaptı. Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah yardımı sağladığını belirten Zaharova, Amerika yakın zamanda Ukrayna'ya 30 adet Javelin tank savar füzeleri olmak üzere toplam 180 adet füze gönderdi, dedi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumları ile devam ediyor. İlk yorumumuz, İran ve Rusya Cumhurbaşkanlarının görüşmesi altında. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i dün Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ile Moskova'da bir araya gelerek ikili bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir tartışmasında bulundular. Cumhurbaşkanı Reis'i söz konusu görüşmede iki ülkenin bölgede ve dünyadaki etkin rolünü işaretli, iki ülkenin bölgesel ve uluslararası meseleler hakkındaki ortak anlayışını, ortak işbirliği için ortam oluşturduğunu belirterek, İran ve Rusya ilişkilerinin stratejik ilişkiler sürecinde olduğunu belirtti. Komşu ve müttefik ülkeler ile maksimum etkileşimin İran-İslam Cumhuriyeti'nin dış politika önceliği olduğunu belirten Cumhurbaşkanı, İran ve Rusya arasındaki ikili işbirliğinin güçlendirilmesi, iki ülkenin ekonomilerini canlandıracak, bölgede ve dünyada güvenliği artıracaktır, dedi. Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin de çok büyük ikili projeler yürütülüyor ve çeşitli alanlarda işbirliği yapıyoruz. Uluslararası alanda sıkı işbirliğimiz var. İki ülkenin çalışmaları ile Suriye'yi uluslararası terörizmle mücadelede yardımcı olabildik, dedi. Batılı ülkelerin Rusya ile gerginliklerin yoğun şekilde devam ettiğini ve İran'a yaptırımların kaldırılması bağlamında Viyana müzakerelerinin sürdüğü bir ortamda İki Cumhurbaşkanı'nın görüşmesi çeşitli siyasi ve ekonomi alanlardan önem arz ediyor ve iki ülke arasında uzun süreli ve kalıcı işbirliği hedefiyle karşılıklı ilişkilerde yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Halihazırda her iki ülkeye Amerika tarafından yaptırım uygulanıyor ve her ikisi de Washington'un tek yanlı siyasetleri ve diğer ülkelerin iş işlerine müdahaleyi karşıdırlar. İran ve Rusya siyasi, ekonomik, askeri ve güvenlik ilişkilerinde stratejik çıkarları paylaşıyor. Orta Asya, Kafkaslar, Afganistan, Yemen, Irak, Suriye ve terörle mücadele dahil olmak üzere birçok bölgesel ve uluslararası gelişme hakkında ortak görüşleri paylaşıyor.
Buna göre İran ve Rusya ticari ilişkiler başta olmak üzere kapsamlı işbirliğinin geliştirilmesi, uzun vadeli işbirliğinin geliştirilmesi ve zayıf altyapı, mali kaynaklar ve yatırım gibi bazı engellerin kaldırılmasını ve Rusya ile İran'a yönelik yaptırımların etkisiz hale getirilmesine yönelik çabaları gündemine almıştır. Bu yüzden iki ülke yetkilileri yakında ihracat, ticaret ve enerji konularında bazı işbirliği belgelerini imzalayacaklardır. Hiç şüphesiz iki ülkenin kapasiteleri, özellikle petrol ve doğalgaz, sanayi ve Kuzey-Güney Uluslararası Ulaşım Koridoru düşünüldüğünde İran ve Rusya'nın birçok ortak çıkarları söz konusudur. İşte bu ortak çıkarlar iki ülke ilişkilerinin uzun süreli olmasını gerektirir. İki ülke yetkilileri de tüm alanlarda ilişkilerin geliştirilmesi bağlamındadır. Zira hem iki ülke için ekonomik çabaları garanti ederken aynı zamanda bölge güvenliği ve istikrarı ayrıca küresel düzende çok taraflılığın istikrarı için önemli bir faktördür. Çok çeşitli ikili, bölgesel ve uluslararası konuları içeren İran ve Rusya Cumhurbaşkanlarının görüşmesi, iki ülkenin uyumunu ve yakın duruşunu ve her iki tarafın uzun vadeli işbirliğini geliştirme çabalarını gösteriyor. Bu bağlamda bir açıklamada bulunan İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan şöyle diyor. Cumhurbaşkanı ve Putin arasında Kremlin'de gerçekleşen önemli, samimi ve uzun süren görüşme sırasında Tahran-Moskova ilişkileri yeni, çeşitli ve hızlandırılmış bir sürece girdi. İlişkilerin yeni döneminde mükemmel işbirlikleri olacak. İki ülke başkanları uzun vadeli bir yol haritası üzerinde anlaştılar. Geleceğin dünyası çok taraflılık etrafında dönecektir.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci yorumumuz Siyonist Elebaşı'nın Türkiye ziyareti üzerine. Son yıllarda yaşanan bazı gelişmeler Türkiye'nin ırkçı rejimi İsrail ile ilişkileri tekrar gündemine aldığını gösteriyor. Siyonist rejim ile Fars Körfezi'nin gerici Arap ülkeleri arasındaki ilişkilerin normalleşmesi meselesi, son yıllarda Filistin konusuyla bağlantılı olarak yaşanan son olaylardan biri şeklinde değerlendirilmelidir. Bu yüzden bölge halkları, ırkçı rejim İsrail'e ilişkilerin kurulması bağlamında bölge ülkelerinin çalışmalarını şüphe ve endişeyle izliyorlar. Hiç şüphesiz bölge ülkeleri arasında Türkiye, Siyonist rejimiyle ilişki kurmaya çalışan en önemli ülkelerden biridir. Bu yüzden Erdoğan hükümeti öncelikle Birleşik Arap Emirlikleri ve Arabistan ile ilişkileri kurmaya çalışıyorlar. Fakat bundan önce Türkiye hükümeti Abu Dhabi ve Riyad'ı bu ülkede darbe yapmaya çalışmakla suçlamıştı. Son iki ayda da Ankara yetkilileri Arap mevkidaşları ile Abu Dhabi ve Riyad'daki görüşmelerde fazla bir başarı elde edemediler. Görünüşe göre Arap hükümetleri Ankara yetkilileri ve Cumhurbaşkanı'na ırkçı rejim ile ilişkileri normalleştirmek gibi ön koşullar belirlemişlerdir. Bu şartlar Ankara yetkililerinin Birleşik Arap Emirlikleri ve Arabistan yetkilileri ile görüşmelerden eliboş dönmelerine sebep olmuştur. Tabii ki Fars Körfezi'nin gerici Arap ülkelerinin bu davranışı Türkiye hükümeti ve halkı için ciddi bir şekilde aşağılayıcı bir tutum sayılıyor. Birçok uzmana göre Türkiye halkının geçim ve mali sıkıntılarından kaynaklanan Ankara yetkililerinin çaresizliklerinden dolayı başta Fars Körfezi kıyısı Arap ülkeleri ve Siyonist rejim olmak üzere bölgesel yönetimlerle işbirliğine ilişkin mecburiyetinden kaynaklanan yanlış davranışları ve çalışmaları adeta yağmurdan kaçarken doluya tutulmak durumundadır. Mevcut şartlarda Türkiye'nin İsrail rejimiyle işbirliği siyasetleri Erdoğan hükümetinin günümüzdeki hatalarından sayılıyor.
Görünüşe göre Ankara yetkilileri Filistin meselesine de Dağlık Karabağ meselesi gibi bakıyorlar. Aslında gelişen olaylar Türkiye çıkarlarıyla örtüştüğü müddetçe yaşanan gelişmelerde Müslüman tarafını destekliyor. Türkiye hükümeti çeşitli siyasi ve sosyal boyutlardaki çıkarları nedeniyle Filistin meselesine özen göstermiştir. Hiç şüphesiz Filistin meselesi İslam dünyası meselesi olduğu için önemlidir ve dünyada İslam dünyasının lideri olduğunu iddia eden her ülke bu uzun süren sorunu çözmeye çalışmıştır. Fakat bu arada her zaman bölgenin kriz şartlarını kendi lehine kullanmaya çalışan Erdoğan hükümeti, şimdi bizzat kriz ile karşı karşıya gelince Siyonist rejimin durumunu kendi çıkarları uğruna kullanmaya çalışıyor. Her halükarda iki tarafın ilişkilere tekrar başlama bağlamındaki çalışmaları doğrultusunda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İshak Herzog ile telefon görüşmesinin ardından yakında Siyonist rejim Cumhurbaşkanı'nın Ankara'ya ziyaret edeceğini duyurdu. Bu bağlamda Siyonist haber çevreleri de Erdoğan'ın bu davetini doğruladılar. Alınan haberlere göre Siyonist rejim yetkilileri Erdoğan'ın işgalci rejimin Türkiye üzerinden Avrupa'ya doğalgaz boru hattı inşaatı önerisine tepki olarak açıkça Bu alandaki herhangi bir ilerleme İsrail rejiminin iki müttefiki olan Yunanistan ve Kıbrıs ile stratejik ilişkiler pahasına olmayacağını duyurdular. Korsan rejim İsrailli yetkililerin açıklamaları, Siyonist tarafın müttefiklerini kaybetme pahasına Türkiye ile ilişki kurmaya istekli olmadığını gösteriyor. Görünen o ki, sahte rejim İsrail, Türkiye ile ilişkilerini yeniden başlatma bahanesiyle Akdeniz'in diğer yakasındaki müttefikleri olan Yunanistan ve Kıbrıs'ı kaybetme niyetinde değildir. İlginçtir ki, Türkiye hükümetinin korsan rejim tarafından bu şekilde alçalanmasına rağmen Ankara yine de korsan rejimi Cumhurbaşkanı'na ağırlamaya hazırlanıyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenin için felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyiciler. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysen Feriver, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Moskova'da bir araya geldiler değerli dinleyicilerimiz. Resmi daveti üzerine Moskova'da bulunan İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Reisi ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşme gerçekleşti. Bu görüşme değerli dinleyicilerimiz İran-Rusya ilişkiler çerçevesinde hem de bölge gelişmeler çapında bölge medyasında biraz geniş yankı buldu. İran-Rusya ilişkileri özellikle nükleer müzakerelerin hala devam ettiği bir sırada bu ziyaretin gerçekleştiği haberi biraz manidar gözüküyor kimi çevrelere göre. Biz de bugün sohbetimizde uzman konuğumuzun görüşünü bu konuyla ilgili sizlerle paylaşmak istiyoruz. Röportajımızda Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi üyesi Sayın Burhanettin Dağ hocamız bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz, saygılaştınız efendim.
Hoş bulduk, sağ olun, teşekkürler.
Çok teşekkür ederim hocam katıldığınız için. Şimdi siz de bölge gelişmelerini yakından takip eden bir uzman olarak muhakkak bu haberi duydunuz. Sayın Reisi Rusya'ya bir ziyaret gerçekleştirdi ve şimdi stratejik işbirliği belgelerin imzalanmasıyla 20 sene boyunca ilişkilerin ufkunun belirlenebileceği konuşuldu. Ve şimdi demin ifade ettiğim üzere nükleer müzakerelerin de hala gündemde sıcaklığını koruduğu bir sırada bu ziyaret gerçekleşti bildiğiniz gibi. Siz hangi açılardan bu gündemi ve bu ziyareti değerlendirirsiniz efendim?
Yani Viyana'dan başlayabiliriz. Önce izleyicileri, dinleyicileri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Viyana'da tabii Rusya önemli bir rol ifa etmekte, arabulucu rolü ifa etmekte. Rus temsilcisi hem Avrupa ülkeleriyle hem Amerika Birleşik Devletleri temsilcisiyle sürekli görüşmeler içerisindedir. Orta bir yol bulabilmek, bir çözüm ve nihayeten tarafların nükleer anlaşmaya tekrar geri dönüşünü sağlamak için Rusya çokça çaba göstermekte. Belki de Viyana'daki görüşmelerin en aktif taraflarından biri. Bu bir. İkinci bir husus, İran-Rusya arasında bölgede, Kafkasya'da, Orta Asya'da, Orta Doğu'da bir terör ve bu terörün tabii ki hangi devletler tarafından desteklendi de hangi amaçla, bu artık herkes için gün yüzüne çıkmıştır. Terörizme karşı ortak mücadele Rusya ile İran'ı bir cephede birleştiriyor. Yani çokça da tecrübe elde ettiler ve bu terörle mücadele devam edecek. Son Kırgızistan Kazakistan olaylarında aşırı unsurların orada ne kadar müdahil olduğunu da gördük. Üçüncü bir husus Kuzey-Güney koridorudur. Yani İran üzerinden Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Orta Asya Cumhuriyetlerinin sıcak sulara bağlanması, bu demir yolu bağlantısı, karayolları bağlantısı, Kuzey-Güney koridoru, bu çok önemli. Ama en önemli husus ise her iki devlet de Batı'nın baskısı altında bulunmakta. Rusya ile Batı dünyası arasında ciddi bir sürtüşme ve çekişme söz konusu. Alman basını her an için bir savaşın başlayabileceği şeklinde yorumlar yapmakta ve Ukrayna'ya işte savunma mahiyeti silahların ve desteğin verilmesi üzerinde dururken, böyle bir durumda İran ve Rusya Batı'ya karşı hangi kozları kullanabilirler? En önemli koz İran ve Rusya Gaz OPEC burada söz sahibidirler ve bunu da dillendiriyorlar. Rusya ve İran gaz piyasasının kontrolünü ellerinde tutuyorlar ve gazı bize karşı, Avrupa'ya karşı bir silah olarak kullanabilirler. Bu açıdan da büyük bir işbirliği söz konusu. Çünkü birinci derecede şimdi son keşiflerle İran ve Rusya aşağı yukarı aynı derecede kaynaklara sahiptirler. Bu iki ülke dünyanın %50'den fazla gaz rezervlerine sahiptirler. Ve gaz üzerinde, gaz şimdi petrolden de önemli oldu. Bir monopol sağlandığı zaman bunu başka diğerlerine karşı bir koz olarak tabii ki kullanabilirler. Öte yandan İran, Çin, Rusya üçlüsü, askeri işbirliği ve Hint Okyanusu'ndan tutun, Çin Denizi'nden tutun, ta Körfez'e kadar bütün bu bölgede bu üç ülke yabancı güçlerin, bilhassa batılı güçlerin burada aktif ve saldırgan bir tutum sergilenmesi önünde işbirliği yapmak istiyorlar. Yakında da Fars Körfezi'nde büyük bir askeri tatbikat yapılacaktır. Şuna inanıyoruz ki dünya yeniden şekillenmekte, güçler yeniden şekillenmekte. Bugün Macron da diyordu, yeniden Avrupa güvenliğini yeniden tesis etmek için yeni oluşumlara ihtiyaç vardır. Bu açıdan yaklaştığımız zaman İran, Rusya, Çin el ele verdikleri zaman dünya tek kutuplu olmaktan çıkar ve tek taraflı siyasi oyunlar, siyasi hegemonya ve siyasi müdahalelerin önü alınmış olabilir. Bu açıdan da Orta Doğu için de önemlidir. Rusların bir diğer planı daha var. Orta Doğu'da İran'da Arapların katılımıyla bir bölgesel barış, güvenlik işbirliği amacıyla bir toplantının yapılmasını tertipliyor. Yani Orta Doğu'da Rusya, Afganistan'dan Amerika'nın çekilmesinden sonra daha etkin bir rol ifa etmek istiyor. Tabii ki İran bölgenin en güçlü ve en büyük ülkesi olarak burada önemli bir rol ifa eder. Yani işbirliği alanları oldukça çoktur. Tabii Hazar Havzası var. Hazar Denizi'ndeki petrol ve gaz yatakları vardır. Henüz Hazar'ın statüsü tam manasıyla belirlenmiş değildir. Her iki ülke de Batılıların ve Amerikalıların Orta Asya'ya, bilhassa Kazakistan'a, Türkmenistan'a, Özbekistan'a müdahalelerine karşı, Kafkasya'ya müdahalelerine karşıdırlar. Ve Rusya, İran Batı ile Rusya çekişmesinde tabii ki Rusya'dan yana tavrını koymuştur. Bu da bir gerçek.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi üyesi Sayın Burhanettin Dağ ile konuştuk. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Rusya'ya gerçekleştirdiği ziyareti konusuyla ilgili bugün sohbetimizi sizlerle paylaştık. Röportajımızın birinci bölümünü dinlediniz değerli dinleyiciler. Yarın sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugünkü sohbetimize de son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Risalet gazetesinde Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'in Moskova ziyaretinin dünya basınından geniş yankı bulması, mütecaviz Suudi Savaş İttifakı'nın Sanayi yeniden vurması gibi haberleri yer verilirken, Keyhan gazetesinde İran'ın Eko ülkelerine ihracatında artışı konudan bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran'ın Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Eko üyesi ülkelere 9 aylık ihracatı geçen seneye göre değer olarak %52 artarak 7 milyar 640 milyon 488 bin 517 dolar oldu. İran Gümrük İdaresi Sözcüsü Seyyid Ruhullah Latifi, geçen 9 aylık dönemde İran ve Eko ülkeleri arasında toplam 23 milyon 240 bin 38 ton ürün mübadelesi yapıldığını, bunun parasal değerinin 11 milyar 754 milyon 147 bin 716 dolar olduğunu ve bu rakamların ağırlık olarak %30 ve değer olarak %42 arttığını söyledi. Türkiye'nin 4 milyar 131 milyon dolar ile Eko üyeleri arasında İran'ın birinci ihracat yaptığı ülke olduğunu ifade eden Latifi, Afganistan 1 milyar 412 milyon dolar ile ikinci, Pakistan'ın 911 milyon dolar ile üçüncü, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 388 milyon dolar ile dördüncü, Özbekistan'ın 310 milyon, Türkmenistan'ın 240 milyon, Kazakistan'ın 133 milyon, Kırgızistan'ın 62 ve Tacikistan'ın da 54 milyon dolar ile daha sonraki sıralarda yer aldıklarını belirtti. Latifi, Türkiye'nin 3 milyar 697 milyon, Pakistan'ın 194 milyon dolar ve Kazakistan'ın 32 milyon dolar ile ithalat sıralamasında ilk 3 sırada yer aldıklarını belirtti.
İtilat gazetesinde Nüceba İslami Direniş Hareketi'nin siyasi konsey başkanı Şeyh Ali Esed'in Twitter mesajında Yemen kuvvetlerinin Abu Dhabi'deki İHA operasyonunu memnuniyetle karşıladıklarını vurgulaması, Amerika'nın İran'a karşı düşmanca politikalarını sürdürmesi gibi haberleri yer verirken, Cavan gazetesinde Rus yetkilinin nükleer müzakereler hakkında değerlendirmesine konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Rusya'nın Viyana'da uluslararası kuruluşların daimi temsilcisi Mihal Ulyanov, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İran'ın Amerika'dan desteğine değindiği açıklamasında İran'ın Amerika'dan güvence talep etme konusunda haklı olduğunu belirtti. İran'ın bildirdiğine göre Ulyanov, bazı tarafların başarısız azami baskı politikasından ders çıkarmak istemediğini belirterek, İranlıların facia doğuran maceracılıkların tekrarına karşı garanti isteme hakkına sahipler dedi. İran'a göre müzakere heyetlerinin birçok parantez ve anlaşmazlıktan geçtiği ve iyi bir anlaşmaya varılması Washington'un geri kalan konulardaki belirli siyasi kararlarına ve yaptırımların kaldırılmasına bağlı olduğu için Viyana'daki yaptırımların kaldırılmasına ilişkin görüşmeler bugünlerde sürdürülüyor. İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması ve İran'a garanti verilmesi Viyana görüşmelerinde iki önemli konu olduğu bildiriliyor. Yaptırımların kaldırılmasına ilişkin 8. tur müzakereler 27 Kasım'da başladı ve müzakere heyetlerine göre görüşmeler ilerleme kaydetti.
Hemşeri gazetesinde Siyonist rejimin Yemen korkusunu konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Korsan İsrail medyası Tel Aviv elebaşlarının Yemen ordusunun Abu Dhabi'ye düzenlediği saldırının ardından derin paniğe kapıldığını ve benzer bir saldırının işgal altındaki Filistin topraklarına yapılma ihtimalini incelemeye başladıklarını duyurdu. Haberde Siyonistlerin en büyük korkusu Yemen'den ateşlenen füzelerin ve havalanan İHA'ların menzilinin gelişmesi ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde Abu Dhabi'ye ulaştıktan sonra işgal altındaki Filistin'e de rahatlıkla ulaşabileceği korkusu olduğu kaydedildi. Yemen ordusu birkaç gün önce yaklaşık 1500 kilometre mesafeden ateşlediği füzeleri ile Abu Dhabi'de bazı hedeflere tam isabet gerçekleştirdi. Operasyon Tel Aviv'de derin paniğe yol açtı.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsü'de Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsü'de Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsü'de kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın bölge ekonomisindeki konumu.
Muhterem dinleyiciler, İran'ın bölge ekonomisindeki konum isimli dizi sohbetimizin son bölümü olan 13. bölüm ile birlikteyiz.
Bu bölümde bölgesel ekonomik yaklaşımları konusunu ele almak istiyoruz.
Bugün dünya ekonomisinin hızla değiştiği bir çağda yaşıyoruz. Batıdan doğuya sarmayı ve teknoloji akışı, Batı'nın ekonomik gücüne meydan okuyan yükselen ekonomilerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Geçen yıl yani 2021 yılında açıklanan Bloomberg ekonomik tahminine göre Batı'daki gelişmiş ülkelerin sahip olduğu 2. Dünya Savaşı sonrası dönemin ekonomik istikrarı sona eriyor. Buna göre dünyada ekonomik iklimi lehlerine değiştirecek yeni süper güçler ortaya çıktı ve çıkacak.
Yeni dünya ekonomisinin temel özelliği bölgesel yakınsamadır. Zaten gelişme ve ilerleme, ekonomik etkileşimi ve karşılıklı işbirliğine bağlıdır. İstatistikler toplam dünya ticaretinin yaklaşık %70'inin bölgesel alışverişler ve komşu ülkelerle ilgili olduğunu göstermektedir. Başka bir ifadeyle kıtalar arası ulaşım ve ticaret tesislerinin önemli ölçüde büyümesine rağmen çok uluslu şirketlerin oluşumu ve birkaç ülke arasında ortak endüstriyel ürünlerin üretilmesi, komşular arasında bölgesel ticareti ve ekonomik işbirliğini sürdürmek çerçevesinde eski bir ekonomik gelenek haline gelmiştir.
Bölgesel yakınsama bir bölgede yer alan ülkelerin çeşitli ekonomik, siyasi, bilimsel, askeri ve benzeri ekonomi alanda bölgesel anlaşmalar, teknoloji transferi, yatırım ve üretim ağlarının oluşturulmasının önünü açabilir. Bu durum ülkelerin büyümesini ve gelişmesini hızlandıracak ve insanların yaşam kalitesini, refahını ve gelirini iyileştirecektir. İşsizlik, enflasyon, açlık ve yoksulluk gibi ekonomik krizlerle baş etmenin etkili bir yoludur. Tüm işbirliklerin ve ortak çabaların amacı iş yeteneklerinin artırılması ve gelişmesi, servetin adil dağılımı, insanların ilerlemeleri ve kaderlerine katkı sağlamaktır.
Avrupa Birliği, ASEAN, NAFTA ve diğer ekonomik gruplar ve örgütler gibi kurumların oluşumunun arkasındaki felsefe, birbirlerinin kaynaklarından ve gücünden yararlanabilmeleridir. Başarılı bölgesel birlikler arasında Şanghay Anlaşması'nı göstermek mümkün. Mevcutta ekonomik ve ticari işbirliği açısından Şanghay İşbirliği Örgütü'nün toplam ekonomik çalışma hacmi, kuruluşunun başlangıcına kıyasla 13 kattan fazla artmış ve 20 trilyon dolar civarına ulaşmıştır. Bu kurumun toplam dış ticaret hacmi 20 yıl öncesine göre 100 kat daha fazla olan 6,6 trilyon dolara ulaşmıştır. Büyük sendikaların yanı sıra farklı ülkeler arasında ortak çıkarlar çerçevesinde onlarca küçük ve yeni kurulan sendikalar kurulmuştur. Dünya Ticaret Örgütü'ne göre dünyanın farklı ülkeleri arasında 300'den fazla ikili veya çok taraflı ticaret anlaşması imzalanmıştır.
Güneybatı Asya mevcutta dünyada kapsamlı bir bölgesel birliğe sahip olmayan tek bölgedir. Bu coğrafyada yaşayan insanlar zengin doğal kaynaklara, stratejik konuma ve dünya ticareti için hayati önem taşıyan su yollarına sahip olmalarına rağmen ne yazık ki ekonomik işbirliği olarak kötü durumdadır. Bu arada Güneybatı Asya büyüme ve gelişme için iç kapasiteye sahiptir. Güneybatı Asya'daki insanların %90'ından fazlası Müslüman. Bu bölge dünyadaki ilk medeniyet merkezlerinden biri ve İslam medeniyetinin kalbidir. Bu önemli manevi sermayeye ek olarak bölgedeki çoğu ülke doğal kaynaklar açısından zengindir. Yenilenebilir enerjinin artan kullanımına ve yeni petrol ve gaz üreticilerinin ortaya çıkmasına rağmen Güneybatı Asya'daki mevcut enerji kaynakları hala küresel ekonomi için hayati önem taşıyor. Dünyanın petrol rezervlerinin 1/3 ve dünya gaz kaynaklarının 1/3 Güneybatı Asya'da bulunuyor. Fosfat, uranyum, krom, demir cevheri, kömür, bakır, kurşun, çinko, potas, bromit, kobalt, inşaat taşları ve laterit gibi maden kaynakları İslam ülkelerinde önemli miktarlarda bulunmaktadır.
Tahran Radyosu.
İnsanlık uygarlığı tarihi boyunca Güneybatı Asya bölgesi deniz taşımacılığı yoluyla iş ve ticaret yapmak için önemli ve hayati bir bölge olmuştur. Asya, Avrupa ve Afrika'nın birleştiği yerdir. Dünya ticaretin kilit geçiş noktaları olan Hürmüz Boğazı, Çanakkale Boğazı, İstanbul Boğazı ve Babülmendeb gibi önemli su yolları bu bölgede yer almaktadır. Ayrıca bölgenin bazı ülkelerinde uygun iklim ve verimli tarım arazilerinin varlığı, Güneybatı Asya'yı dünyanın en büyük tarım ürünleri üreticilerinden biri haline getirmiştir.
Mevcut kapasiteler göz önüne alındığında bölge ülkeleri gayri safi milli hasılalarını ve ekonomik güçlerini artırmak için bölgesel ticarete yönelik karşılaştırmalı avantaj ilkesinden yararlanabilirler. Bu kapasiteler bölgenin kalkınmasının önünü açabilir. Bölgenin ihtiyaçlarına dayalı bir birliğin oluşturması bir zorunluluktur ve böyle bir hareketin ön koşulu bölge hükümetleri arasındaki siyasi ilişkilerin yakın olmasıdır. İran İslam Cumhuriyeti'nin dış politikasının önceliği de işbirliği alanları yaratarak bölgeler üstü güçlerin vesayetinden arınmış müreffeh, gelişmiş bir bölge yaratmak için komşularla iyi komşuluk ve ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı duyarak bunun için zemin sağlamaktır.
Bölgesel ticarete önem vermek ve komşularla ekonomik ilişkileri güçlendirmek, İran İslam Cumhuriyeti'nin dış ticaretinin önceliklerinden biridir. İran İslam Cumhuriyeti'nin toplam 15 ülkeyle kara ve su sınırı bulunmaktadır. İran 7 ülkeyle kara sınırlarını paylaşıyor. Pakistan, Afganistan, Türkiye, Irak, Ermenistan, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkmenistan. Fars Körfezi, Umman Denizi ve Hazar Denizi üzerinden Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Umman, Suudi Arabistan, Rusya ve Kazakistan olmak üzere 8 ülkeyi de Sudan bağlıdır. Ekonomi uzmanları İran İslam Cumhuriyeti'nin mal ve hizmet üretiminin bölgedeki 1200 milyar dolarlık pazarın 8'de birinden fazlasını karşılayabileceğine inanıyor.
İran'ın komşu ülkelere ihracat sepeti çok çeşitlidir. İran'ın komşuları ile ticaret değişim kapasitesi, tarım ve gıda ürünleri, sanayi, petrokimya, ilaç, tekstil, turizm ve sağlık turizmi, el sanatları, ev eşyaları ve kuru yemiş gibi çeşitli alanlardadır ve dönüşüm endüstrilerinde de önemli kapasitenin olduğu bilinmektedir. İran'ın teknik ve mühendislik hizmetleri, elektrik, telekomünikasyon, toprak, su, dönüşüm endüstrileri, tarım ve seralar, hayvancılık ve kümes hayvanları, yenilenebilir enerji, balıkçılık ve su ürünleri, tıbbi malzeme ve ekipman ve benzeri gibi geniş bir alanı kapsamaktadır. Şimdiye kadar çeşitli ülkeler özellikle Özbekistan, Ermenistan, Pakistan, Tacikistan, Suriye, Irak, Afganistan, Gürcistan, Azerbaycan Cumhuriyeti, Kazakistan ve Türkmenistan gibi bölge ülkeleri İran'dan teknik mühendislik hizmetlerinden yararlanmışlardır.
İran çeşitli çevre bölgelerde bulunan dünyadaki birkaç ülkeden biri ve bu konum stratejik önemini doğal olarak arttırmaktadır. İran İslam Cumhuriyeti aynı zamanda Fars Körfezi, Batı Asya, Orta Asya, Kafkaslar ve Hint alt kıtası dahil olmak üzere bölgenin 5 alt sistemiyle doğrudan bağlı olması bu önemi göstermektedir. Ayrıca İran'ın Asya, Avrupa ve Afrika arası bir köprü görevi görmesi ve Fars Körfezi ile Hint Okyanusu'nun sıcak ve açık sularına erişimi onu bölge ülkelerinin birbirine bağlanmasında önemli bir konuma getirmiştir.
Nüfusu 500 milyonu aşan Güneybatı Asya ülkeleri tüm zorluklara ve sıkıntılara rağmen bölgesel yakınsamaya yönelebilirse ekonomik ilişkileri güçlendirme yoluyla güvenliklerini artırabilir ve yakınsamadan yararlanabilirler. İran, Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır ve Irak daha küçük ülkelerle birlikte özellikle Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Umman gibi ülkelerle birlikte anlaşmazlıkları yönetmek ve uluslararası siyasette yer edinmek için doğru yolu izleyebilirler. Küreselleşmenin hız kazandığı bir dünyada bölgeler uluslararası sistemde ve küresel ekonomide yeni aktörler olarak etkili olacaklardır.
Değerli dinleyiciler, bu dizi sohbetimizde günümüz dünyasının ekonomi politiğinde bölgesel yakınsamanın önemini ele aldık. Güneybatı Asya bölgesinin siyaset ve ekonomi dünyası için neyin gerekli olduğunu anlattık. Güneybatı Asya bölgesi ülkelerinin ekonomik kapasitelerini sıraladık ve bazı ortak sorunlardan bahsettik ve ekonomik gelişmelerin ve 4. sanayi devriminin hızlandığını hatırlattık. Günümüzde az gelişmiş ülkelerin kaybettiği ekonomik fırsatları bölgesel yakınsama ve anlaşmalar yoluyla telafi edebileceği bir durum söz konusudur.
Muhterem dinleyiciler, İran'ın bölge ekonomisindeki konum isimli dizi sohbetimizin son bölümü olan sohbetimizin 13. bölümünü dinlediniz.
Sizlerden ayrılmadan önce parsde.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Girip Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
...2022 yılının ufku ve sanatçıların iyimser bakışı.
Değerli dinleyiciler, 2022 yılının ufku ve sanatçıların bu yılda iyimser bakışını ele aldığımız kısa sohbetimizde birlikteyiz.
Sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
...2019 yılının sonlarından beri şimdiye kadar dünyada milyonlarca insan COVID-19 hastalığına yakalandı, birkaç milyon insan da hayatını kaybetti. Bu arada bilim dünyasının mucizesi olan aşılama çalışmaları halen devam ediyor ve bu krizin son bulmasına umut kaynağı oluyor. Şimdi ise 2022 yılına girdik ve tüm dünya yeni yılda geleceğe umutla bakıyor. Kuşkusuz hepimiz bu umuda muhtacız. Nitekim sanatçılar da yeni yıl için aydın bir ufuktan söz ediyorlar.
Süleyman Mansur 1947 yılında işgal altındaki Filistin'in Ramullah bölgesinde dünyaya geldi. Mansur şimdi 75 yaşında ve resim ve çömlekçilik sanatlarında Filistinli sanatçıların başında yer alıyor. Mansur ayrıca Filistin ülküsüne sıkı sıkıya bağlı olan bir sanatçıdır ve bu yüzden herkes onu intifada sanatçısı olarak bilir. Filistinli sanatçı Mansur 2022 yılının başlaması dolayısıyla 2016 yılında çizdiği Benim Adım Filistin ve Ben Hayattayım adlı eserini yayımlayarak şöyle yazdı. Herkesin yeni yılı kutlu olsun. Umarım bu yıl daha fazla direniş ve mücadele ile beraber olur.
Belki siz de bizim gibi Filistinli sanatçı Mansur'un bu eserini ve mesajını görünce Filistin milletinin ülküsünü ve Filistin'in gaspçı Siyonistinin işgalinden kurtuluşunu hatırlatmış olabilirsiniz. Dünyada mülteci konumuna düşen Filistin milleti uzun yıllar bu umutla yaşadı. Ama şimdi akla gelen soru, kriz ve bireysel ve sosyal yaşamın normal rayından çıkması bir sanatçının ruhunu nasıl etkileyebildi sorusudur. Bu insanların hassas ve narin ruhu krizi nasıl karşılıyor? Acaba bir sanat eseri zorlu ve ağır şartlarda umudu yaşatabilir mi?
Bu sorunların cevabını dünya son 2 yılda koronavirüs salgını ile mücadele ettiği sıralarda sanatçıların davranışlarında aramak gerekir. Hepimiz bu şartların ne kadar ağır ve zor olduğunu biliyoruz. Ancak takdiri ve saygıyı hak eden sağlık personelinden başka tüm ülkelerde ve birçok sanat dalında faaliyet yürüten sanatçılar da bu süreçte insanlara moral verdi. Gerçekte sanatçılar da bu salgının etkisi altındaydı ama asla teslim olmadılar ve insanlara umut, sevinç ve güzel hayalleri aşıladılar. Şimdi ise 2022 yılının ilk günlerini idrak ediyoruz ve sohbetimizin devamında sanatçıların geleceğe dönük umudunu gözden geçirmek istiyoruz.
Krizler her zaman insanların yaşamında var olan ve zaman zaman meydana gelen bir olaydır. Ancak bunca krize rağmen hayatın devam etmesine sebep olan şey, neşeli olmak, mutluluk duygusu ve geleceğe umutla bakmaktır. Neşeli olmak ve geleceğe umutla bakmak bir toplumda kalkınmanın en önemli etkenlerinden ve bir milletin hedeflerine ulaşmasına ivme kazandıran unsurdur. Zira neşeli bir toplumda bireylerin katılımı ve güdümlü hareket etmeleri daha fazladır.
İngiliz psikolog Michael Essing şöyle diyor. Neşe acısız lezzet, huzur ve hoşnutluğun karışımı bir duygudur. Neşeli olmak ve geleceğe umutla bakmak yaşam kalitesini yükseltir ve insanın huzurlu ve hoşnutluğunu yansıtır. Nitekim Aristo bu bağlamda da şöyle diyor. İnsan yaşamında var olan en güzel şey neşedir ve bu neşe hayatın diğer uğraşları sırf onu elde etmeye çalışacak kadar önem arz eder.
Bundan yaklaşık 2 yıl önce küresel bir kriz olan koronavirüs pandemisiyle karşılaştık. Bu kriz yüzünden insanların neşesi ve geleceğe umutla bakışı önemli oranda geriledi. Bu süreçte birçok insan neşesini kaybetti, ailelerinde veya çevrelerinde ölümlerin yasını tuttu veya zor günleri yaşadı. Bundan başka koronavirüs pandemisi dünyayı alt üst etti ve birçok ülkede eşitsizlik şartlarını artırırken sosyal adaleti olumsuz etkiledi ve kurumsal ırkçılığın üzerinde uzun vadeli etkileri oldu.
Buna karşın tarih ve felsefe üzerine eserleri olan Hollandalı yazar Rutger Bregman'a göre krizler her zaman toplumlarda bir dönüm noktası olmuştur. Nitekim ilk başta beşeriyeti karanlığa sürükleyeceği düşünülen koronavirüs krizi de aynı işlevi görebilir. Bregman büyük bir umutla tarih krizlerin bir dönüm noktası olabileceğini ispat ettiğini vurguluyor. Geçenlerde Time dergisinde bir makale yayımlayan Bregman, koronavirüs salgınına iyimser bir açıdan bakarak şöyle yazdı. Hiç kimse koronavirüsün dünyayı nasıl değiştireceğini bilmiyor ama aynı günlerde, haftalarda ve saatlerde geleceğimiz hakkında bazı kararlar alınıyor. Tarih yazılıyor ve inşa ediliyor. Bu tür kriz dönemlerinde kötü gelişmelerinde yaşandığını kabul etmek gerekir. Ancak gerçek şu ki insanın krizlerle mücadele yeteneği bir kez daha hepimizi hayata döndürmüştür.
Evet, dünya ve dünya halkı olarak zorlu 2 yılı geride bıraktık. Kuşkusuz bu süreçte sinema, tiyatro ve müzik sektörlerinin sanatçıları büyük zorluklara ve sıkıntılara katlandı. Bu yıllarda insanların yaşamı adeta bir dram gibi cereyan ediyordu. Mevcut düzenin bozulması ve koronavirüs pandemisi birçok sosyal faaliyeti kısıtladı, hatta durdurdu. Pandemi başladığında dünyada tüm gösteri sanatları tatile girdi. Müzik konserleri ve sinema ve tiyatro gibi etkinliklere tatile girmesiyle birlikte bu sektörlerin sanatçıları da mali açıdan zor duruma girdi ve sıkıntılı günler yaşadı.
Tahran Radyosu.
İranlı besteci ve çalgıcı Peşeng Kamkar bu konuda şöyle diyor. Çok zor günlerdi. Muhataplar ile buluşarak anlam kazanan sanatların tatile girmesi tüm sanatçılar için ağır darbe oldu. Özellikle müzik gruplarının sanatçıları birbirinden ağır düştü ve büyük sıkıntılar yaşadı. Kamkar 2022 yılına girerken yaptığı açıklamada şartların eski haline dönmesini ve böyle devam etmemesini umuyor. Kamkar tarih boyunca birçok salgın hastalıkları insanları etkilediğini ve maalesef birçok insanın hayatına mal olduğunu ancak buna rağmen hayatın devam ettiğini şimdi de mevcut durumun bir an önce düzelmesini umduğunu vurguladı.
Dünya sineması da son 2 yılda oldukça zorlu günlere geride bıraktı. Ancak görünen o ki yeni yıl sinema sektörü için daha iyi bir yıl olacak. Bilindiği üzere koronavirüs pandemisi başlayınca sinema salonları kapatıldı ve daha sonra sağlık protokolleri yüzünden ekran edilen eserler yeterli sayıda muhatap toplayamadı. 2021 yılında sinema sektöründe bilet satışından elde edilen gelir sadece 19 milyon 200 bin dolarla sınırlı kaldı. Buna rağmen uzmanlar yeni yılda bu krizin aşılacağını ve 33 milyar dolar gelir elde edileceğini öngördüklerini belirtiyor. Gerçi gelirde koronavirüs pandemisinden önceki seviyeye ulaşabilmek için en az 2023 yılına kadar beklemek gerektiği ifade ediliyor. Bu arada ünlü yapımcılar ve yönetmenler ekran edilmeye hazır olan aksiyon filmleriyle daha fazla sayıda seyircileri sinema salonlarına çekerek son iki yılda uğradıkları zararı telafi etmeyi umuyor.
İranlı yorumcu Muhammed Mu'temidi ise koronavirüs pandemisi insanları zor duruma soktuğu sıralarda krizi aşma umudu toplumun atmosferini yumuşatmakta önemli rol ifa ettiğini belirterek şöyle diyor. Bence ağaçlar yeniden filizlenecek ve hepimiz yeniden ilkbaharda bülbüllerin ötüşüne ve çiçeklerin açmasına şahit olup iyi duyguları tecrübe edeceğiz. Ben şu zorlu günlerde hala umut filizlenin yeniden ülkemizde ve dünyada açacağına inanıyorum. Hepimiz bu neşeyi ve umudu aşılamak için çaba harcamalıyız. Nitekim hepimiz en zorlu hastalıkları umut ve neşe silahı ile tedavi edebileceğini biliyoruz.
Müzik üzerinde çalışan bir psikolog olan Macit Nazımpur da topluma hakim olan şimdiki atmosfere işaretle şöyle diyor. Neşe, vücudun bağışıklık seviyesini yükseltebilir ve bu alanda sanatçılar önemli rol ifade edebileceği kesindir. Kendisi hem saz çalan ve hem psikolog olan Nazımpur şöyle devam ediyor. Sanatçı ve eseri her zaman toplumla ve toplumun şartları ile tahammülde bulunmuştur. Sanatçılar eserlerini toplumda meydana gelen hadiselerden etkilenerek yaratır. Son iki yılda koronavirüs pandemisi sadece sıcak bir gündem olarak değil de ciddi ve tehlikeli bir kriz olarak toplumda gündeme geldi. Aynı zamanda sanatçıların yaratıcılığını da etkiledi. Bu süreçte sanatçılar toplumun atmosferine umut aşılamak gibi önemli ve tarihi misyonunu unutmamalıdır.
Son iki yılda dünyada birçok ülke karantinaya girdi ve sonuçta seyahatler ve turizm sektörü de ciddi aksamaya uğradı. Bu yıllarda sanatçılar ise bu hastalığa yakalanan insanlara umut vermeye ve dünya genelinde aşk ve olumlu düşünceleri aşılamaya çalıştı. Bu sanatçılardan biri de Fransız grafit sanatçısı Saip'tir. Saip, çim üzerinde devasa eserleri çizmekle ün yapan bir sanatçıdır. Sanatçının esas adı Guillermo Legros'tur. Legros, koronavirüs pandemisinin ilk aylarında İsviçre'nin Leysin dağlık bölgesinde büyük bir sanat eserini çizdi.
Krizin Ötesinde adlı bu eserde Fransız sanatçı ufka bakan genç bir kızı gösteriyordu. Genç kız çimlerin üzerinde oturuyor ve birbirinin elini tutan kuklaların oluşturduğu zinciri tamamlamak istiyor. Bu devasa resim 2900 metrekarelik bir alanı kapsıyor ve amacı koronavirüs pandemisinde umut ve olumlu düşünce cinsinden mesaj vermek ve gelecekte daha fazla dayanışmaya ve insaniyete dayanan bir dünya inşa etmektir.
Eseri hakkında bir açıklama yapan Fransız sanatçı şu ifadelere yer verdi. Şu pandemi günlerinde dünya nüfusunun büyük bir bölümü bir dizi kısıtlamalarla karşı karşıya bulunuyor. Gerçi hepimiz bu virüsten etkilendik ama yine de farklı sorunları ve mücadeleleri tecrübe ediyoruz. Ben bu resmi çizmeye ve açık havada nefes alma ve imser olma mesajı vermek istedim. Sahip şöyle ekledi. Ben bir arada yaşamakta iyimser bir bakışı muhatabıma aktarmaya çalıştım. Resmin ana teması koronadan sonra dünyayı sorgulamak ve umut ve birlikteliğin önemine vurgu yapmaktır.
Muhterem dinleyiciler, 2022 yılının ufku ve sanatçıların bu yıla iyimser bakışını ele aldığımız sohbetimizin sonuna geldik.
Bu arada bizi www.parsley.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@wsirib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi bize iletebilirsiniz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere aktarıyoruz. Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, İmam Hümeyni'nin İran'da iki eşsiz çalışma yaptığını, bunlardan birinin zalimane ve miras yoluyla kurulan saltanat düzenini devirmek ve İslam'a dayalı bir hükümet ve nizam kurmak olduğunu belirtiyor. Bugünkü kısa sohbetimizde İslam İnkılabı rehberinin konuşmalarından naklen bu konuya değinmek istiyoruz. Bizim ülke tarihinde imam vesilesiyle iki büyük ve eşsiz iki şey gerçekleşti. Biri, bin yıllar boyunca bizim ülkemizde mazisi olan akıl dışı ve zalimane kalıtsal saltanat binasını yıkmaktı. Ülke hükümetinin bazı insanların elinde olan ve miras yoluyla birbirinden birilerine geçen veya kılıç ve askeri zorbalıkla ele geçirilen, ardından bir kuşaktan bir kuşağa, birinden başkasına miras kalan bu yanlış köhne çürümüş bina, bizim ülkemizde bin yıllar boyunca mantıksız ve yanlış bir gelenekti. İmamın birinci işi bu yanlış binayı devirmekti ve bu işi halka bıraktı. Büyük imamın yaptığı ikinci büyük iş ise İslam'a esasında bir hükümet ve nizam kurmaktı ki, bu da bizim ülke tarihince, hatta asr-ı saadetten sonra tüm İslam tarihinde eşsizdi. Bizim büyük imamın büyük cihadı böyle değerli bir sonuca vardı ve bu yüzden ve Allah için hakkıyla savaşın demek yerinde olacaktır. Nitekim Kur'an'da da geçiyor ve Allah için hakkıyla savaşın. Ve din evliyaları hakkında söylendiği gibi bu büyük adam da Allah için hakkıyla savaşın mızdağıdır. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneğin'in çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Itır isimli kısa sohbetimizin sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya deyin, hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82 ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaralara sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.